İkinci Tarihler kitabının 11. bölümüne geldik. Rehavam'ın krallığının ilk günleri. Rehavam, Yeruşalim'e geri gidince krallığının gerçekten bölünmüş olduğunu görür. O zaman yine akılsızca davranır. Rehavam, Yeruşalim'e varınca İsraillilerle savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla Yahuda ve Benyamin oymaklarından 180 bin seçkin savaşçı topladı diyor 1. ayette. Rehavam önce krallığının bir bölümünü akılsızlığından dolayı kaybetti. Şimdi iç savaş yaratarak başka bir akılsızlık yapıyor. İsrail'de bir iç savaş istiyor. Bu arada Rab, Tanrı adamı Şemaya'ya şöyle seslendi. Süleyman oğlu Yahuda kralı Rehavam'a, Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsraillilere şunu söyle. Rab diyor ki, gidip İsrailli kardeşlerinize karşı savaşmayın. Herkes evine dönsün çünkü bunun böyle olmasını ben istedim. Rab'bin bu sözlerini dinleyen halk, Yarovam'a karşı savaşmaktan vazgeçti. Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı. Yiyecek, zeytinyağı, şarap depoladı. Her kent için kalkanlar, mızraklar sağladı. Kentleri iyice güçlendirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı. Tanrı ne yapıyor? Önce araya giriyor ve iç savaşı önlüyor. Rehavam şimdi dikkatini Kuzey Krallığından kendini korumak için hisar inşaatına yöneltir. Davut ve Süleyman'ın krallığının bir parçası olan İsrail'i, Süleyman'ın hikmetli danışmanları yerine gençleri dinleyip, onların öğüdü doğrultusunda akılsızca karar vermesinden dolayı kaybetmekle kalmaz, onların kendisine düşman olmasına neden olur. 13. ayette İsrail'in her bölgesinden kahinlerle Levililer Rehavam'dan yana geçtiler diyor. İsrail'in tümünde Levililere belirli kentler verilmiş olmasına karşın onlara diğer oymaklara belirli yerlerin verildiği gibi bir alan verilmediğini anımsarsınız. Şimdi Levililer Kuzey Krallığındaki kentlerinden ayrılırlar ve kahinlerle Levililer güneydeki Yahuda ve Yeruşalim'e taşınırlar. 2. Tarihler 11, 14, 15 ayetlerde Leviler otlaklarını, mallarını bırakıp Yahuda ve Yeruşalim'e gelmişlerdi diyor. Çünkü Yarovam'la oğulları onları Rabbin kahinliğinden uzaklaştırmıştı. Yarovam tapınma yerleri ve yaptırdığı erkeç ve buzağı biçimindeki putlar için kahinler atamıştı. Kuzey Krallığında yaşayan kahinlerle Levililerin hepsi tapınakta hizmetlerini sürdürebilmek için güneye gittiler. O zaman Yarovam şeytana tapınmayı kurumlaştırır. Krallar kitabındaki kayıt bununla ilgili ayrıntıyı verir. Eğer bu halk Yeruşalim'e gidip Rabbin tapınağında kurbanlar sunarsa yürekleri efendileri Yahuda kralı Rehavam'a döner. Beni öldürüp yeniden Rehavam'a bağlanırlar. Kral danışmanlarına danıştıktan sonra iki altın buzağı yaptırıp halkına tapınmak için artık Yeruşalim'e gitmenize gerek yok dedi. Ey İsrail halkı işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız, putlarınız. Altın buzağlardan birini Beytel, ötekini de Dan kentine yerleştirdi. Halk altın buzağlara taptı. Putperestliğe dönüş, değerli dostum, aslında şeytana dönüştür. Bu şeytana tapmadır. Asya elindeki 7 kiliseyi gezme ayrıcalığına sahip oldum. Rabbin Bergama'daki topluluğa şöyle dediğini anımsarsınız. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Vahiy 2 ayet 13. Putperestliğe verilen bir kentti. Putperestliğin arkasında şeytan vardır. Şeytana tapma kendini birçok şekilde gösterir. İsrail'in her oymağından Rab'be, İsrail'in tanrısına yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise atalarının tanrısı Rab'be kurban sunmak için kahinlerle Levillerin ardından Yeruşalim'e gittiler. 3 yıl Davut'la Süleyman'ın izinde yürüyen bu kişiler, Süleymanoğlu Rehavam'ı destekleyerek Yahuda krallığını güçlendirdiler diyor 2. Tarihler 11, 16, 17. ayetlerde. 10 kuzey oymağında hala Tanrı'ya sadık kalmış olanlar vardı. Onlar tapınmak için Yeruşalim'e geliyorlardı. Şimdi bize Rehavam'ın özel yaşamıyla ilgili bazı bilgiler verilir. Rehavam, Avşalom'un kızı Makka'yı öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavam'ın 18 karısı, 60 cariyesi vardı. Bunlardan 28 erkek, 60 kız çocuğu oldu. Rehavam, Makka'dan doğan Aviya'yı kral yapmak amacıyla onu kardeşleri arasında önder ve tahta geçecek aday atadı. Bilgece davranarak oğullarının bazılarını Yahuda ve Benyamin topraklarına surlarla çevrili kentlere dağıttı. Onlara bol yiyecek sağladı ve birçok kadınla evlendirdi. Kutsal kitaptaki kayıtta bazı insanların birçok eşinin olduğunun açığa çıkması, bazılarının Tanrı'nın çok eşliliği, çok evliliği onayladığı gibi bir sonuca varmalarına neden olur. Bu kesinlikle yanlıştır. Hayır, Tanrı bunu kaydeder. Çünkü bunu onaylamadığını bilmemizi ister. Rehavam, yaşlı ve tecrübeli adamlar yerine kendi genç danışmanlarını dinlemekle büyük hata etti. Bir iç savaşı başlatmakla da hata etti. Birçok eş almakla da hata etti. Bu, tarih olduğu için kaydedilir. Yoksa asla Tanrı çok evliliği onaylamaz. Bu adamın yaptığı budur. Bu Tanrı'nın onu yargıladığı şeylerden biridir. Şimdi 12. bölüme geldik. Konu Rehavam'ın Rabbin yolunu bırakması. Rehavam'ın yaşamındaki günahlar birbirini izledi. Şimdi halkını nasıl inançlarından uzaklaştırdığını göreceğiz. Rehavam krallığını pekiştirip güçlenince İsrail halkıyla birlikte Rabbin yasasına sırt çevirdi diyor 12. bölümün 1. ayeti. Tanrı Rehavam'ın yaptığını onaylamadı. İnsanlar eski antlaşmada bu adamların yaptıklarını okur ve yaptıkları şeylere bir bakın, yaptıkları da yanlarına kar kalmış derler. Bu özellikle İbrahim'in Hacer'i alması ve ondan oğlu İsmail'in olmasıyla sık sık gündeme gelir. Dostlarım, İbrahim'in yaptığı yanına kar kalmadı. Bugün Orta Doğu'da kimin büyük bir sorun oluşturduğunu biliyor musunuz? İbrahim'in oğulları. Şimdi İsrailliler ve Araplar. Araplar kimdir? Bir gün bir Arap bana bugün yaşayan bir Yahudi kadar ben de İbrahim'in bir oğluyum dedi. Ve haklıydı. Soyu İsmail'e kadar gidiyordu. Bu Arap İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmekle övünüyordu. Tanrı, İbrahim Hacer'i aldığı zaman bunu onayladı mı? Hayır. Tanrı bunu onaylamadı. Çünkü Tanrı her zaman çok evliliğe karşıdır. Tanrı bunu bir tarih olarak kaydeder. Sonra da bizim sonuçları görmemizi sağlar. Kesinlikle bir bereket olmamıştır. Aslında yüzyıllar boyunca bir dert, bir diken olmuştur. Tanrı şimdi Yerovam'ın Tanrı yolundan ayrılışını kaydeder. Rehavam ve İsrail'in kutsal yasayı terk etmelerini de kaydeder. Tanrı bu şeyleri kınar ama tarih olarak da kaydeder. Tanrı'nın yargısı şimdi Rehavam'ı bulur. İlk defa Güney Krallığı büyük bir ulusun işgal kuvvetlerinin girmesine maruz bırakılır. Gördüğümüz gibi Rehavam Tanrı'nın sözünü bırakmış ve halkı doğru yoldan saptırmıştır. Bunu yaptığı zaman Tanrı daha önce yapmadığı bir şeyi yaptı. Bundan önce Tanrı halkının etrafına bir duvar örmüş ve dönemin büyük uluslarının o bölgeyi işgaline izin vermemişti. Rehavam'ın krallığının 5. yılında Mısır kralı Şişak Yeruşalim'e saldırdı. Çünkü Rehavam'la halk Rab'be ihanet etmişti. Şişak'ın 1200 savaş arabası, 60 bin atlısı ve Mısır'dan onunla birlikte gelen Luvlu, Suklu, Kuşlu sayısız askeri vardı diyor 2 ve 3. ayetlerde. Önce Mısır kralı Şişak geldi ve büyük miktarda ganimet götürdü. O krallığın büyük miktarda altınını ve diğer zenginliklerini alıp götürdü. Mısır kralı Şişak, Yeruşalim'e saldırdığında Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlarda içinde olmak üzere Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral Rabbin tapınağına her gittiğinde muhafızlar bu kalkanları taşıyarak ona eşlik eder. Sonra kalkanları muhafız odasına geri götürürlerdi diyor 2. Tarihler 12, 9-11 ayetler arasında. Anımsadığınız gibi bunlar Davut'un getirdiği ve Süleyman'ın tapınağa koyduğu altın kalkanlardı. Ganimet olarak götürüldükleri için Rehavam onların yerine daha ucuz bir şeyler koyar. Artık altın kalkanları yoktur. Şimdi tunç kalkanları vardır. Günahlarından dolayı Tanrı'nın yargısıyla karşı karşıyadırlar. Bu Rehavam'ın küçük düştüğü bir deneyimdi. Süleyman'ın görkemli krallığında yetişmiş ve gelen bereketleri yaşamıştı. Zenginlik ve lüksten başka bir şey bilmiyordu ve bunun sonsuza dek süreceğini umuyordu. Süleyman'ın krallığının görkeminin sona erebileceğini anlamaya başlar. 12. ayette Rehavam'ın alçak gönüllü bir tutum takınması üzerine Rabbin öfkesi dindi diyor, onu büsbütün yok etmekten vazgeçti. Hem Yahuda'da bazı iyi davranışlar da vardı. Bu Tanrı'nın şaşkınlık yaratan inayetini, merhametini gösterir değerli dostlar. Bu adam kendini alçaltınca Tanrı hemen yargısını onun ve Yahuda halkının üzerinden çeker. Kral Rehavam, Yeruşalim'de krallığını pekiştirerek sürdürdü. Kral olduğunda 41 yaşındaydı. Rabbin adını yerleştirmek için bütün İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiği Yeruşalim kentinde 17 yıl krallık yaptı. Annesi Amunlu Naamaydı diyor 13. ayette. Rehavam'ın annesinin kim olduğunu öğrenmek ilginçtir. Davut'un Ammonilerle dostluk kurmuş olduğunu hatırlayacaksınız herhalde. Oysa onlar ona karşı savaş açmışlardı. Şimdi torunu Rehavam'ın Amoni bir kadın aldığını görüyoruz. Annesinin şüphesiz onun karakteri üzerinde etkisi olmuştur. Krallar kitabında gördüğümüz gibi Tanrı daima anne isminden de söz eder. Neden? Çünkü oğlunun sorumluluğunu kısmen de olsa anne taşır. Eğer oğlu iyi olursa bundan şeref pay alır. Eğer kötü bir kral olursa oğlunun suçundan da payını alır. Rehavam, Rab'be yönelmeye yürekten kararlı olmadığı için kötülük yaptı. Rehavam'ın yaptığı işler başından sonuna kadar Peygamber Şemaya ve Kahin İdo'nun soyuyla ilgili tarihinde yazılıdır. Rehavam'la Yarovam arasında sürekli savaş vardı. Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut'un kentinde gömüldü, yerine oğlu Avya kral oldu. Böyle okuyoruz 2. Tarihler 12. bölüm 14-16 ayetler arasında. Böylece Rehavam'ın öyküsü, kötülük yaptığı ve ölüp atalarına kavuşunca Davut kentine gömülerek son bulur. Şimdi 13. bölüme geliyoruz. Konu Abiye Yahuda'da krallık eder. Rehavam'ın ölümünden sonra tahta oğlu çıkar. Abiye iyi bir kral sayılmaz ve 1. krallardaki kayıt ondan şöyle söz eder. Ve babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Abiye'de katıldı. Bütün yüreği Tanrısı Rabbe adayan atası Davut gibi değildi. Buna rağmen Tarihler kitabında Rabbi onurlandırdığı bir bölümü okuyoruz. Abiye, seçme yiğit askerlerden oluşan 400 bin kişilik bir orduyla savaşa çıktı. Yarovam'da 800 bin seçme yiğit savaşçıdan oluşan bir orduyla ona karşı savaş düzenine girdi. Abiye, Efraim dağlık bölgesindeki Semarayim dağına çıkıp şöyle seslendi. Ey Yarovam ve bütün İsrailliler beni dinleyin. İsrail'in Tanrısı Rabbin bozulmaz bir antlaşmayla İsrail krallığını sonsuza dek Davut'a ve soyuna verdiğini bilmiyor musunuz? Nevat oğlu Yarovam efendisi Davut oğlu Süleyman'a baş kaldırdı. Daha önce gördüğümüz gibi bunun için yeterli bir neden vardı. Rehavam'ın akılsızlığıydı bu. Bir takım işe yaramaz kötü kişiler çevresinde toplanıp Süleyman oğlu Rehavam'a baskı yaptılar. O sırada Rehavam onlara karşı koyamayacak kadar genç ve deneyimsizdi. Rehavam sadece genç ve yumuşak yürekli değildi, aynı zamanda çok akılsızdı. Bu Abiya'nın 10 oymağı geri getirme çabasıdır ama artık boşunadır. Çünkü Yerovam kendini kral ilan etti ve barış yapmaktan uzaktır. Yerovam askerlerinin bir bölümüyle Yahudalıları önden karşılarken öbür bölümünü arkalarında pusu kurmaya göndermişti. Yahudalılar önden arkadan kuşatıldıklarını görünce Rabbe yakardılar. Kainler borazanlarını çaldı diyor 13-14. Ayetlerde. Tanrı'ya yardım etmesi için yakarırlar, dua ederler. Şimdi Tanrı'nın verdiği seveçen yanıta dikkat edin. Yahudalılar savaş çığlıkları attığı anda Tanrı Yarovam'la İsraillileri Avya ile Yahudalıların önünde yenilgiye uğrattı. İsrailliler Yahudalıların önünden kaçtı. Tanrı onları Yahudalıların eline teslim etti. Avya ile ordusu İsraillileri bozguna uğrattı. İsraillilerden 500 bin seçme asker öldürüldü diyor 2. Tarihler 13-15-17 ayetler arasında. Ne kadar korkunç değil mi? Aslında iki kardeş, bir ulus birbirleriyle savaşıyorlar ve 500 bin seçme asker öldürüldü. Öldürülenler kimler? Yahudalıların kardeşleri. Bu aslında büyük bir zaferdir. Avya, Yarovam'ı kovaladı. Yarovam'a ait Beyt El, Yeşana, Efron kentleriyle çevrelerindeki köyleri ele geçirdi. Avya'nın krallığı döneminde Yarovam bir daha eski gücünü toparlayamadı diyor. Sonunda Rab onu cezalandırdı. Yarovam öldü diyor. 2. Tarihler 13-19-20 ayetler arasında. Bu ulusu böldüğü için Tanrı'nın Yarovam'ın üzerine gönderdiği yargısıdır değerli dostum. Avya ise gitgide krallığını güçlendirdi. 14 kadınla evlenip 22 erkek, 16 kız babası oldu. Avya'nın yaptığı öbür işler, uygulamaları ve söyledikleri Peygamber İdo'nun yorumunda yazılıdır diyor 21-22. Ayetlerde. Abiya büyük bir kral değildi ama ondan sonra gelecek olan oğlu ilk ruhsal uyanışı yönlendirecektir. Şimdi 14. bölüme geliyoruz ki burada Yahuda kralı Asa'nın krallığında ruhsal uyanış kaydedilmektedir. Asa'nın krallığı sırasında ilk ruhsal uyanışı göreceğiz. Tanrı'nın bu kitapta bize ruhsal uyanış üzerine bir ders verdiğine inanıyorum. Ruhsal uyanışa giden yol taşlı, asfaltsız ve tepelik bir yoldur. Ancak yol iyi işaretlenmiş olup, yol haritaları da nettir ve geçilmesi gereken belirli köprüler de vardır. Tanrı'nın Güney Krallığı'na ruhsal uyanış getirmek için kullandığı 5 kraldan biridir Asa. Kuzey Krallığı ruhsal uyanışı hiç yaşamadı. 19 kralları oldu ve hepsi de kötüydü. İçlerinden biri bile iyi çıkmadı. Yahuda'daki 20 kraldan onu iyi sayılabilirdi. Onlardan 5'i de çok önemliydi. Bu krallar şunlardır. Asa, Yehoşafat, Yoaş, Hiskiye ve Yoşuya'dır. Krallıkları sırasında ruhsal uyanışı da içeren bir reform dönemi oldu. Krallar arasında benzerlik var ama bazı göze çarpan farklılıklar da vardır. Avya ölüp atalarına kavuşunca Davut'un kentinde gömüldü. Yerine oğlu Asa kral oldu diyor 1. ayette. Ülke Asa'nın yönetimi altında 10 yıl barış içerisinde yaşadı. Asa krallıkları sırasında ruhsal uyanışın olduğu krallardan ilkidir. Büyük babası Süleyman, büyük babası Rehavam ve tabii ki babası da Abiya idi. Asa tanrısı Rabbin gözünde iyi ve doğru olanı yaptı. Yabancı ilahların sunaklarını, puta tapılan yerleri kaldırdı. Dikili taşları parçaladı, tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunları devirdi. Yahudalılardan atalarının tanrısı Rabbe yönelmelerini, onun yasasına ve buyruklarına uymalarını istedi diyor 2. Tarihler 14-2-4 ayetler arasında. Bu kralın karakteri burada belli oluyor. Kesinlikle önemlidir. Yahuda'nın bütün kentlerinden puta tapılan yerlerle buhur sunaklarını kaldırdı. Ülke onun yönetimi altında barış içerisinde yaşadı. Ülke barış içerisinde olduğu için Asa, Yahuda'daki bazı kentleri surlarla çevirdi. O yıllarda kimse ona karşı savaş açmadı. Çünkü Rab ona esenlik vermişti. Asa aynı zamanda bir barış adamıydı. Ne var ki Habeşlilerin ona karşı savaş açtığını okuyoruz. Kuşlu Zerah binlerce asker ve 300 savaş arabasıyla Mareşa'ya ilerledi. Asa ona karşı durmak için yola çıktı. İki ordu Mareşa yakınlarında Sefada Vadisi'nde savaş düzeni aldı diyor 9-10 ayetlerde. Asa yalnızca barış adamı değil aynı zamanda dua eden bir adamdı. Kralın özel yaşamından küçük bir kesiti görürüz ve gördüğümüz şey de övgüye değer. Asa, Tanrısı Rab'be, ey Rab, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur diye yakardı. Ey Tanrımız Rab, bize yardım et çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ey Rab, sen bizim Tanrımızsın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın. Rab, Kuşluları Asa ile Yahudalıların önünde bozguna uğrattı. Kuşlular kaçmaya başladı. 11-12. ayetler. Bu gerçek bir duadır. Süslü püslü sözlerden değil, doğrudan öze giren ve öze oluşturan bir duadır. Ne demek istiyorsa onu söyler. Asa büyük bir dua adamıydı. Ulusa ruhsal uyanışın gelmesinin nedeni onun işte böyle bir kral olmasındandır. Çobanların çadırlarına da saldırdılar. Çok sayıda davar ve deveyi alıp Yeruşalim'e döndüler diyor 15. ayette. Tanrı Asa'ya büyük bir askeri zafer verdi.